Ayrım 20, Piramit, Henning Mankell, sayfa 234. Wallander kendine geldiğinde nerede olduğunu anlayamadı. Doğrudan yıldızlara bakıyordu. Altındaki zemin soğuktu. Etrafına uzandığında elleri asfaltı yokladı. Sonra olanları hatırladı. Oturdu. Sol yanağında darbe aldığı yer ağrıyordu. Diliyle bir dişinin kırıldığını hissedebiliyordu. Daha yeni yaptırdığı dişiydi. Biraz uğraşarak ayağa kalktı. Dizi ağrıyor, başı zonkluyordu. Sonra etrafına baktı. Tahmin ettiği gibi zanlı ortalıkta görünmüyordu. Topallayarak Aulin Caddesi'ne, Surbrunn yoluna döndü. Her şey o kadar hızlı olmuştu ki adamın yüzünün neye benzediğini anlayacak zamanı bulamamıştı. O köşeyi dönmüştü ve sonra dünya kararmıştı. Devriye arabası Ogatan'dan geldi. Wallander kendisini görmeleri için sokağın ortasına doğru yürüdü. Arabayı süren polisi tanıyordu. Adı Peters'ti ve Wallander gibi uzun süredir Üstad'daydı. Nüyberg arabadan atladı. Ne oldu? Goethe sokağına dönüp beni yere devirdi. Bulacağımızı sanmıyorum ama yine de deneyebiliriz. Önce hastaneye gidiyorsun dedi Nüyberg. Her şey sırayla. Wallander yanağına dokundu, eline kan geldi. Aniden başı döndü ama hemen toparlandı. Nüyberg kolundan tutup arabaya binmesine yardım etti. Wallander'in sabahın dördünde hastaneden ayrılmasına izin verildi. O sırada Svedberg ve Hanson gelmişti. Gece devriyeleri onu yere seren adamı bulmak için şehri baştan başa dolaşmıştı. Ancak ellerinde sadece orta uzunlukta siyah veya lacivert paltolu biri gibi yetersiz bir tanım olduğundan tahmin edilebileceği üzere bu çaba boşunaydı. Wallander'in yarası sarılmıştı. Kırılan dişine günün ilerleyen saatlerinde müdahale edilmesi gerekiyordu. Wallander'in yanağı şişmişti. Kan saçın başladığı yere yakın bir yaradan gelmişti. Hastaneden çıktıklarında Wallander doğrudan stüdyoya gitmekte ısrar etti. Hem Hanson hem de Svedberg itiraz edip önce dinlenmesi gerektiğini söylediler. Ama Wallander itirazlarını görmezden geldi. Stüdyoya vardıklarında Nüyberg zaten olay yerindeydi. Mevcut tüm ışıkları açıp stüdyoda toplandılar. ''Eksik veya değiştirilmiş hiçbir şey göremedim.'' dedi Nüyberg. Wallander, Nüyberg'in ayrıntılar konusunda muazzam bir hafızaya sahip olduğunu biliyordu. Ama aynı zamanda adamın özellikle fark edilemeyecek bir şey arıyor olabileceğini düşündü. Her şeyden önce adamın gecenin bir yarısı stüdyoda ne aradığını bilmelerinin hiçbir yolu yoktu. ''Peki ya parmak izleri?'' diye sordu Wallander. ''Ayak izleri.'' Nüyberg birkaç alanın bantlanmış ve kısıtlı olarak işaretlemiş olduğu zemini işaret etti. Kapı kollarını kontrol ettim ama adam eldiven giymiş olabilir. Ya ön kapı? İz yok. Anahtarları olduğunu rahat rahat söyleyebiliriz. Dün gece kapıyı kendim kilitlemiştim. Wallander meslektaşlarına baktı. Burada bir gözetleme ekibi olması gerekmez miydi? Benim sorumluluğumdaydı dedi Hanson. Bunun için herhangi bir neden göremedim. Özellikle mevcut personel yetersizliğini de düşünürsek. Wallander, Hanson'un haklı olduğunu biliyordu. Sorumlu olsaydı kendisi de gözetleme emri vermezdi. Adamın kim olduğu konusunda ancak tahmin yürütebiliriz diye devam etti ve neyin peşinde olduğu hakkında. Görünürde polis olmasa bile adamın burayı gözetim altında tutmuş olabileceğimizi düşünmesi gerekirdi. Birinin Lars Bachmann'la konuşmasını istiyorum. Gece beni arayıp haber veren o, aynı zamanda dün sabah Hilde Walden'le de o ilgilenmişti. Adam iyi bir kaynak gibi görünüyor. İlk anda aklıma gelmeyen bir şeyi hatırlayabilir. Saat sabahın dördü dedi Svedberg. Onu hemen şimdi aramamı ister misin? Muhtemelen uyanıktır dedi Wallander. Dün sabah beşte dışarı çıkmıştı bile. Anlaşılan hem erken kalkıyor hem de gece kuşu. Svedberg başını sallayıp gitti. Wallander'in diğerlerini tutması için hiçbir sebep yoktu. ''Yarın soruşturmayı baştan sona gözden geçirmemiz gerekecek.'' dedi Wallander. Svedberg ön kapıdan çıktıktan sonra ''Yapabileceğimiz en iyi şey birkaç saat uyumak. Ben bir süre daha burada kalacağım.'' ''Sence bu akıllıca mı?'' diye sordu Hanson. ''Yaşadıklarından sonra bir de.'' ''Akıllıca olup olmadığını bilmiyorum ama yapacağım şey bu.'' Nüberg ona anahtarları verdi. Hanso ve Nüberg gittiklerinde Wallander kapıyı kilitledi. Yorgun olmasına ve yanağı ağrımasına rağmen tüm dikkatini etrafına verdi. Sessizliği dinledi. Görünürde hiçbir şey değişmemişti. İç odaya gidip aynı şeyi yaptı. Dikkatlice inceledi. Farklı hiçbir şey göremedi. Ama adam buraya özellikle bir şey için gelmişti ve acelesi vardı. Bekleyemezdi. Tek bir açıklaması olabilirdi. Stüdyoda alması gereken bir şey vardı. Wallander masaya oturdu. Kilitte zorlanmaya dair işaret yoktu. Dolabı açtı. Çekmeceleri ardı ardına çıkardı. Albüm onu en son gördüğü zamankiyle aynıydı. Eksik bir şey yok gibiydi. Wallander adamın ne kadar süre dükkanda kaldığını hesaplamaya çalıştı. Bakman'dan gelen telefon gece yarısına 4 dakika kala gelmişti. Wallander buraya 12'yi 10 geçe gelmişti. Bakman'la konuşması ve Nüberg'i arabası her biri birkaç dakikadan uzun sürmemişti. O arada saat 12'yi çeyrek geçiyordu. Nüberg 12.30'da geldi. Zanlı stüdyoda 40 dakika kaldı. Bizi görünce şaşkına dönmüştü. Bu kaçmadığı anlamına geliyordu. İşi bittiği için stüdyodan ayrılmıştı. Peki bitirdiği iş neydi? Wallander bu sefer daha sistemli bir şekilde iç odayı inceledi. Bir yerlerde bir şeyler değişmiş olmalıydı. Sadece göremiyordu. Bir şey gitmişti veya eklenmişti. Geri mi getirmişti? Stüdyoya geçip tekrar inceledi. Sonra da dükkan bölümüne geçti. Hiçbir şey yoktu. Tekrar iç odaya döndü. Bir şey özellikle orayı araması gerektiğini söylüyordu. Simon Lamberg'in gizli odasını aramalıydı. Sandalyeye oturdu, bakışlarını duvarlarda, masada ve kitaplıklarda gezdirdi. Sonra ayağa kalkıp baskı ekipmanlarına doğru yürüdü. Kırmızı ışığı açtı, her şey hatırladığı gibiydi. Kimyasalların hafif kokusu, boş plastik küvetler, büyütme cihazı. Düşünceli bir şekilde masaya döndü, ayakta durmaya devam etti. Bu dürtünün nereden geldiğinden emin değildi ama radyonun olduğu rafa yürüyüp çalıştırdı. Müzik sağır ediciydi. Radyoya baktı. Ses öncekiyle aynı seviyedeydi. Ama müzik klasik değildi. Yüksek sesli bir rock müzikti. Ne Nüberg ne de diğer teknisyenler radyo istasyonunu değiştirirdi. Wallander bundan emindi. Kesinlikle gerekli olmadıkça hiçbir şeyi değiştirmezlerdi. Wallander cebinden bir mendil çıkarıp radyoyu kapattı. Tek bir olasılık vardı. Bilinmeyen adam kadranı farklı bir frekansa çevirmişti, istasyon değiştirmişti. Peki neden? Ekip nihayet sabah saat 10'da toplantıya başlayabildi. Gecikme Wallander'in o zamana kadar dişçiden dönememiş olmasından kaynaklanıyordu. Şimdi toplantı için aceleyle geliyordu. Dişi geçici olarak onarılmıştı, yanakları şişmişti ve saçında büyük bir bandaj vardı. Uykusuzluğunun etkilerini ciddi anlamda hissetmeye başlamıştı. Ama daha ciddi olan onu kemirip duran endişeydi. Hilda Walden'in fotoğrafçıyı ölü bulmasının üzerinden bir gün geçmişti. Wallander toplantıya durumu özetleyerek başladı. Daha sonra onlara gece boyunca olanları ayrıntılı olarak anlattı. Değişen radyo istasyonu tuhaf dedi Swedberg. Radyonun içinde herhangi bir şey olabilir mi? İnceledik diye yanıtladı Nüberg. Kapağı çıkarmak için 8 vidayı açmak gerekiyor. Radyo fabrikadan çıktığından beri hiç açılmamış. Vida başlarındaki kaplama hala duruyor. Garip olan çok şey var dedi Wallander. Unutmamamız gereken şeylerden biri oynanmış görüntülerin olduğu albüm. Eşi Simon Lamberg'in birçok sırrı olan bir adam olduğunu söylüyor. Şu anda onun gerçekte kim olduğuna odaklanmalıyız. Açıkçası dışarıdan görünen de gerçek birbiriyle uyuşmuyor. Kibar, sessiz ve titiz bir fotoğrafçı. Gerçekte oldukça farklı biri olmalı. Onun hakkında bilgi sahibi olan birilerini bulmalıyız dedi Martinson. Göründüğü kadarıyla hiç arkadaşı yok. Onu kimse tanımıyor gibi. Lund'daki amatör gökbilimciler var dedi Wallander. Elbette onlarla temasa geçmeliyiz. Onunla çalışan eski yardımcılarıyla da tüm ömrünü Üstad gibi bir kasabada kimse seni tanımadan geçiremezsin. Elizabeth Lambert'le sohbetimize daha yeni başladık. Başka bir deyişle kazacak çok şeyimiz var. Her şeyi aynı anda takip etmeliyiz. Bakman'la konuştum dedi Swedberg. Uyumadığı konusunda haklıydın. Dairesine gittiğimde karısı da kalkmış ve giyinmişti. Daha sabahın 4'ü olmasına rağmen gün ortası gibiydi. Ne yazık ki seni yere saran adam hakkında herhangi bir açıklama yapamadı. Adamın paltosunun orta uzunlukta ve büyük olasılıkla lacivert olması dışında hiçbir şey bilmiyor. Adamın boyu hakkında bir şey söyleyemedi mi? Kısa mıydı yoksa uzun mu? Saçı ne renkti? Her şey çok hızlı olmuş. Bakman sadece emin olduğu şeyi söylemek istedi. Bana saldıran adam hakkında en azından bir şey biliyoruz dedi Wallander. Benden çok daha hızlı koşuyordu. Benim izlenimim onun orta boylu ve oldukça güçlü olduğuydu. Ayrıca benden çok daha iyi durumdaydı. Bence emin olamasam da benim yaşlarımda ama sadece bir tahmin. Hala Lund'daki adli tıptan gelecek ön raporu bekliyorlardı. Nüyberg ve Linköping'deki adli tıp laboratuvarı temas halindeydi. Birçok parmak izinin çeşitli veri tabanında taranması gerekiyordu. Hepsinin çok işi vardı. Wallander bu nedenle toplantıyı olabildiğince çabuk bitirmek istedi. Ayağa kalktıklarında saat 11'di. Telefon çaldığında Wallander odasına tam girmek üzereydi. Arayan danışmadan Ebba'ydı. ''Ziyaretçim var.'' dedi. ''Gunnar Larsson adında bir adam seninle Lamberg hakkında konuşmak istiyor.'' Wallander, Elizabeth Lamberg'i görmek için bir kez daha evine gitmeye karar vermişti. ''Onunla başka biri ilgilenemez mi?'' ''Özellikle seninle konuşmak istedi.'' ''Kim o?'' ''Lamberg'in eski çalışanı.'' Wallander hemen fikrini değiştirdi. Kadınla yapılacak konuşmanın beklemesi gerekecekti. ''Geliyorum karşılamaya.'' deyip ayağa kalktı. Gunnar Larsson 30'lu yaşlarındaydı. Wallander'in odasına geldiler. Larsson kahve teklifini reddetti. ''İyi ki geldiniz.'' diye başladı Wallander. ''Adınız er ya da geç önümüze çıkacaktı ama bu bize biraz zaman kazandırdı.'' Wallander defterlerinden birini açmıştı. ''Lamberg için 6 yıl çalıştım.'' dedi Gunnar Larsson. ''Yaklaşık 4 yıl önce beni işten çıkardı. O zamandan beri başka birini işe aldığına sanmıyorum.'' ''Neden çıkardı?'' ''Artık birini yanında tutacak kadar kazanmadığını söyledi. Sanırım doğruyu söylüyordu. Aslında bunu bekliyordum. Lamberg'in kendi başına halledebileceğinden daha fazla işi yoktu. Fotoğraf makinesi ya da aksesuar satmadığı için çok kâr etmiyordu. İnsanlar zor zamanlar geçirirken sık sık fotoğraf çektirmelerini de bekleyemezsin.'' ''Ama orada 6 yıl çalıştınız. Bu onu oldukça iyi tanıdığınız anlamına geliyor.'' ''Hem evet hem hayır. Evetle başlayalım. Her zaman kibar ve arkadaş canlısıydı. Herkese hem bana hem de müşterilere karşı aynıydı. Çocuklara karşı sonsuz bir sabrı vardı ve çok düzenliydi.'' Wallander aniden bir düşünceye kapıldı. ''Simon Lamberg'in iyi bir fotoğrafçı olduğunu söyleyebilir misiniz?'' ''Özel bir yanı yoktu. Çektiği fotoğraflar gelenekseldi çünkü insanlar böyle istiyordu. Hep diğerlerine benzeyen fotoğraflardı ama bu işte iyiydi. Asla fotoğraflara işlem yapmazdı. Özgün değildi çünkü olmak zorunda değildi. Herhangi bir sanatsal tutkuya değer verdiğini sanmıyorum. En azından ben buna dair bir şey görmedim.'' Wallander başını salladı. ''Nazik ama nispeten renksiz bir insan izlenimi edindim, doğru mu?'' ''Evet.'' ''O zaman şimdi sıra neden onu tanımadığınızı düşündüğünüzde.'' ''Muhtemelen hayatımda tanıdığım en içine kapanık insandı.'' ''Ne şekilde?'' ''Kendinden hiç bahsetmezdi ya da duygularından. Herhangi bir şeyle ilgili kendi deneyimini tarif ettiği tek bir örneği hatırlayamıyorum. Ama en başta onunla konuşmaya çalıştım.''
''Ne hakkında?''
''Herhangi bir şey hakkında ama çok geçmeden vazgeçtim.''
''Güncel olaylar hakkında hiç yorum yapmadı mı?''
''Bence çok muhafazakardı.''
''Neden öyle düşünüyorsunuz?''
''Gunnar Larsson omuz silikli, sadece düşünüyorum ama öte yandan gazete okuduğunu bile sanmıyorum.''
''Bence orada yanılıyorsun.'' diye düşündü Wallander. ''Gazete okurdu ve muhtemelen uluslararası şirketler hakkında çok şey biliyordu. Görüşlerini muhtemelen dünyanın daha önce hiç görmediği türden bir fotoğraf albümünde tutuyordu.''
''Garip bulduğum bir şey daha vardı.'' diye devam etti Gunnar Larsson. ''Onun için çalıştığım 6 yıl boyunca karısıyla hiç tanışmadım. Hiç evlerine davet edilmedim. Nerede yaşadıklarını anlamak için bir pazar günü evlerinin önünden geçtim.''
''Yani kızlarıyla hiç tanışmadın mı?''
Gunnar Larsson kafası karışmış bir şekilde Wallander'a baktı. ''Çocukları mı var?''
''Bunu bilmiyor muydunuz?'' Hayır. Bir kızları varmış, Matilda. Wallander ciddi bir engel olduğunu eklemeyi tercih etmedi ama belli ki bunlar Larson onun varlığından bile haberdar değildi. Wallander kalemini bıraktı. Olanları duyduğunuzda ne düşündünüz? Tamamen akıl almaz olduğunu. Ona bir şey olabileceğini daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Hala saçma buluyorum. Kimin onu öldürmek için bir nedeni olabilirdi ki? Bulmaya çalıştığımız şey de bu. Wallander Gunnar Larson'un rahatsız göründüğünü fark etti. Sanki daha sonra ne söyleyeceğine karar verememiş gibiydi. Bir şey düşünüyorsun diye tahminde bulundu Wallander, haklı mıyım? Bazı söylentiler vardı dedi Gunnar Larson tereddütle. Simon Lamberg'in kumar oynadığına dair söylentiler. Ne tür bir kumar? Para kazanmak için kumar oynuyormuş. Biri ona Jägers Row hipodromunda görmüş. Bu neden söylentilere yol açsın? Ara sıra Jägers Row'a gitmek de çok sıra dışı bir şey değil. Ayrıca düzenli olarak yasa dışı kumarhanelere gittiğini söylüyorlar. Hem Malmö'de hem de Kopenhag'da. Wallander kaşlarını çattı. Bunu nereden duydun? Üstad gibi küçük bir kasabada söylenti çok olur. Wallander bunun ne kadar doğru olduğunu çok iyi biliyordu. Çok borcu olduğuna dair söylentiler de vardı. Var mıydı peki? Orada çalıştığım süre boyunca yoktu. Bunu tuttuğu notlardan görebiliyordum. Özel krediler almış olabilir. Belki sonunda bir tefecinin eline düşmüştür. Bu durumdan benim haberim olmazdı. Wallander bir an düşündü. Dedikodular her zaman bir yerden başlar dedi. Uzun zaman önceydi dedi Gunnar Larson. Bu söylentileri nerede veya ne zaman duydum gerçekten hatırlayamıyorum. Masasında kilitli tuttuğu fotoğraf albümünden haberiniz var mıydı? Masasında ne olduğunu hiç görmedim. Wallander karşısında oturan adamın doğruyu söylediğinden emindi. Lamberg için çalışırken kendi anahtarınız var mıydı?
Evet.
İşi bırakmanızı istediğinde anahtarları ne yaptınız?
Geri verdim.
Wallander başını salladı. Daha fazla ilerleyemeyecekti. Ne kadar çok insanla konuşursa Simon Lamberg'in tüm gizemli renksizliği o kadar çok ortaya çıkıyordu. Gunnar Larson'un telefon numarasını ve adresini not aldı. Konuşma sona ermişti. Wallander danışmaya kadar ona eşlik ettikten sonra bir fincan kahve alıp odasına geçti. Telefonun fişini çekti. En son ne zaman kendini böyle çaresiz hissettiğini hatırlamıyordu. Çözüm için hangi yolu izlemeliydiler? Her şey gevşek iplerden oluşuyor gibiydi. Ne kadar hatırlamak istemese de kendi yüzünün değiştirilip bir fotoğraf albümüne yapıştırılmış görüntüsü tekrar tekrar gözünün önüne geliyordu. Gevşek ipler hiçbir yere bağlanmıyordu. Saati kontrol etti. Neredeyse 12'ydi. Karnı açtı. Rüzgar daha şiddetli esiyor gibiydi. Telefonu tekrar prize taktı. Hemen çaldı. Arayan olay yeri incelemesinin tamamlandığını ve olağan dışı bir şey bulamadıklarını bildirmek isteyen Neuberg'di. Wallander artık Simon'un diğer gizli odalarına da bakabilirdi. Wallander masasına oturup aldığı notları gözden geçirdi. Zihninde Rüdberg'le konuşuyordu ve meslektaşının orada olmamasına lanet ediyordu. Şimdi ne yapacağım, nasıl ilerleyebilirim? Sanki bir daire içinde hiçbir şeye tutulmadan dönüp duruyormuşum gibi. Yazdıklarını baştan sona okudu. Kısa notlardan derin bir anlam çıkarmaya çalıştı ama hiçbir şey yoktu. Sinirlenerek not defterini bir kenara fırlattı. Şimdi bir çeyrek vardı. Yapabileceği en iyi şey gidip bir şeyler yemekti. Öğleden sonra Elizabeth Lambert'le bir görüşme daha yapması gerekecekti. Oldukça sabırsız olduğunu fark etti. Yaşanan her şeye rağmen Simon Lamberg'in öldürülmesinden bu yana sadece bir gün geçmişti. Zihnindeki tartışmada Rüdberg de onunla aynı fikirdeydi. Wallander yeterince sabırlı olmadığını biliyordu. Paltosunu giyip çıkmaya hazırlanıyordu ki kapı açıldı. Gelen Martinson'du. Yüzünden önemli bir şey olduğunu anlayabiliyordu. Martinson kapının girişinde bekledi. Wallander konuşması için ona bakıyordu.
Dün gece sana saldıran adamı hiçbir yerde bulamadık dedi ama biri görmüş.
Martinson Wallander'in duvarında asılı Üstad haritasını gösterdi.
Aulin Caddesi ile Gyödde sokağının kesiştiği yerde seni yere serdikten sonra muhtemelen Herrestads Caddesi'nden kaçarak kuzeye dönmüş. Saldırıdan kısa süre sonra Timmermans Caddesi'nin yakınlarında bir bahçede görülmüş.
Ne demek görülmüş? Martinson cebinden küçük not defteri çıkarıp sayfaları çevirdi. Simovic adında genç bir aile, kadın 3 aylık bebeğini emzirdiği için uyanıkmış. Bir ara bahçeye bakmış ve gölgelerin arasında gizlenen birini görmüş. Hemen kocasını uyandırmış ama pencereden baktıklarında kimseyi görememişler. Kocası onun sadece hayal gördüğünü düşünüyor. Görünüşe göre kadın da buna ikna olmuş ve çocuğu uyuyunca yatağına dönmüş. Ancak bugün bahçedeyken olanları hatırlamış. O gece birini gördüğünü sandığı yere gitmiş, bu arada cinayeti de duymuş. Üstad Simovic'lerin bile Lamberg'in stüdyosunda aile portresi çektirebileceği kadar küçük bir yer.
Ama gece olanları duymuş olamaz diye itiraz etti Valender. Daha kimseye duyurmadık bunu.
Evet doğru dedi Martinson. Bu yüzden bizimle iletişime geçmesi iyi oldu.
İşe yarar bir şey çıktı mı?
Sadece bir gölge görmüş.
Valender merakla Martinson'a baktı. Öyleyse bu pek işimize yaramaz değil mi?
Hayır dedi Martinson ama yerde bir şey bulmuş. Bir süre önce bana uğrayıp bıraktı. Bulduğu şey masamda.
Valender Martinson'u hemen yandaki odasına kadar takip etti. Bu mu bulduğu şey?
Bir ilahi kitabı İsveç Kilisesi'nden.
Valender bunu etraflıca düşünmeye çalıştı. Bayan Simovic neden bu kitabı getirdi?
Bir cinayet işlendi. Gece bahçesinde birinin şüpheli bir şekilde hareket ettiğini gördü. Önce hayal gördüğünü düşündü. Özellikle kocası böyle düşünüyordu ama sonra ilahi kitabını buldu.
Valender yavaşça başını salladı. Bu aynı adam olduğu anlamına gelmez ama dedi.
Yine de öyle olduğunu gösteren birçok şey var. Üstad'da kaç kişi geceleri başkalarının bahçesinde gizlice dolaşır ki? Ayrıca gece devriyeleri dışarıda dolaşıp arama yapıyorken. Dün gece devriyede olan bir polisle de konuştum. Birkaç kez Timmermans Caddesi'nden geçmişler. Yani bir bahçede saklanmak oldukça mantıklı.
Valender Martinson'un haklı olduğunu biliyordu. Bir ilahi kitabı dedi. Gecenin bir yarısı yanında kim ne diye bir ilahi kitabı taşır.
Ve bir polise saldırdıktan sonra onu birinin bahçesine düşürür diye ekledi Martinson.
Kitapla Nürnberg ilgilensin dedi Valender. Simovic'lere yardımları için teşekkür etmeyi de unutmayın. Martinson'un odasından çıkarken aklına başka bir şey geldi. Emniyet fonundan kim sorumlu?
Hanson. Ancak henüz ciddi bir ilerleme kaydetmiş görünmüyor.
Buradan hiçbir şey çıkmayabilir diye yanıtladı Valender şüpheyle. Valender otobüs terminalinin yanındaki fırın kafeye yürüyüp birkaç sandviç aldı. İlahi kitabı şimdiye kadar fotoğrafçının ölümüyle ilgili soruşturmayla ilişkilendirilen her şeye kadar gizemli bir gelişmeydi. Valender gerçekten ne kadar çaresiz olduğunu düşündü. Somut bir şey bulmak için körü körüne aranıp duruyordu.
20. Ayrımın sonu. Sayfa 247.